Amerika'nın gizli tarihi 4. İngiliz-Amerikan ırkçılığı ve Yahudi öğretisi. Avrupa modern çağın başlangıcına dek ırkçılık kavramıyla tanışık değildi. Orta çağda Katolik Kilisesi'nin kurduğu toplum modeli ırkçılıktan tümüyle uzaktı. İnsanların kendilerini şu ya da bu ırkın üyesi değil, Hristiyan dininin bağlıları olarak kabul ediyorlardı. Hristiyan olmayan toplumları da ırk yönünden aşağı görmek gibi bir düşünceleri yoktu. Hatta 590-604 yılları arasında Papa Gregory, Gregory the Great, Yahudilere her türlü baskı yapılmasını yasaklamıştı ve bu kural yüzyıllarca devam ettirildi. 11. yüzyılda Yahudilere karşı sert bir tutum başlamıştır. Ama bu bir ırkçılıktan çok Yahudilerin İsa'nın katilleri olarak görülmesinden, yani dini nedenlerdendir. Bu arada dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, Katolik Kilisesi'nin, Kolomb ve adamlarının öne sürdüğü Amerikan yerlilerinin bir tür hayvan olduğu şeklindeki düşünceye karşı çıkmış olmasıdır. Amerika'yı Yahudilik adına keşfe çıkan kabalacı Kolomb, Yahudi öğretisindeki ırkçılık düşüncesini Amerikan yerlilerine uygulamaktan çekinmezken, Katolik Kilisesi buna tepki göstermiş ve bu insanlara da dinin anlatılması gerektiğini bildirmiştir. Bunun en ünlü örneği Chiapas Piskoposu Bartolomé de Las Casas'ın Kolomb ile birlikte yeni dünyaya ayak basan kolonicilerin yerliler bir tür hayvandır iddiasına karşılık yerlilerin gerçek bir insan olduğunu savunmuş olmasıdır. Bu nedenle Las Casas yerlilerin havarisi olarak anılmaya başlamıştı. Las Casas'ın yerlileri savunan düşünceleri daha sonra bir başka rahip Domingo de Soto tarafından da savunulacak ve Soto, imanı kılıçla kabul ettirmek onu iğrenç hale getirmektir diyecekti. Aynı şekilde Dominiken rahip Fray Antonio Montesinos da 1511 yılında San Domingo Kilisesi'nde sömürgeci Conquistadorların uygulamalarını lanetlemiş ve masum bir halka uyguladığınız vahşet nedeniyle hepiniz ölümcül bir günah içindesiniz diyerek onları suçlamıştı. Daha sonra 1537'de Papa 3. Paul de yayınladığı Sublimis Due adlı fermanında sömürgeci vahşetini lanetlemiş, Kızılderililerin gerçek insanlar veros homines olduklarını, onları köle düzeyine indirgemek küstahlığını gösterenlere rağmen iman sahibi olma yeteneğine haiz insanlar olduklarını ilan etmiştir. Ancak Katolik Kilisesi'nin kurduğu Avrupa düzeni önce Protestanlık sonra da aydınlanma ile yıkıldı. Kurulan yeni düzen beraberinde ideolojileri doğurdu. Bu ideolojilerin en önemlilerinden biri ise ırkçılık saplantısıydı. Irkçılık ilk olarak Protestan ideolojisiyle birlikte yeşerecek zemin buldu. Luther'in öğretisinin ırkçılığın gelişimine önemli bir zemin hazırladığı kabul edilir. Yeni dünyada ırkçılığın en önemli temsilcileri ise başta Puritenler olmak üzere Protestan İngiliz kolonicilerdir. Burada doğan ırkçılık Anglo-Sakson, İngiliz ve Amerikan ırkçılığını oluşturmuştur. İngilizce konuşan ırkların diğerlerinden üstün olduğunu savunan bu öğreti, birazdan inceleyeceğimiz gibi emperyalizme de güç vermiştir. Amerikalı sosyolog Thomas Gossett Rice, The History of an Idea in America, Irk, Amerika'daki bir düşüncenin tarihi adlı kitabında Anglo-Sakson ırkçılığındaki Protestan ve öncelikle de Püriten etkisinin önemine dikkat çekiyor. Gossett'e göre ırkçı düşüncenin gelişiminde önemli rol oynayan isimlerin başında Amerikalı Protestan din adamı Josiah Strong gelmektedir. Strong, sosyal darvinizmle Protestan öğretisini birleştirerek Anglo-Sakson ırkının üstün bir ırk olduğunu ve Kızılderileri Tanrı'nın izniyle yok etme hakkına sahip olduklarını öne sürmüştür. Thomas Croce bu üstün ırk safsatasının kaynağını şöyle analiz eder. Beyaz olmayan ırkların Tanrı'nın isteğine uygun olarak yok edilmesi düşüncesi kuşkusuz Josiah Strong'un kendi başına geliştirdiği bir düşünce değildir. Tanrı kendi halkına yer açmak için diğerlerinin yok edilmesini istedi cümlesi Püriten din adamlarınca söylenmiştir. Bir başka Püriten, Tanrı aralarında hastalık yayarak Massachusetts'teki Kızılderilerin sayılarını 30.000'den 300'e indirmemizi istedi demişti. Benjamin Franklin daha sonra aynı düşünceyi savunacak ve otobiyografisine şöyle yazacaktı. Yerlere içirdiğimiz rom içkisi Tanrı'nın bu pislikleri Kızılderileri yeryüzünden kaldırmak için yaptığı planın bir parçasıydı. İngiliz kolonicileri biyolojik kuralları sosyal darwinizm ile ispatlanmaya çalışmadan çok daha önce de kendilerinin seçilmiş halk olduğuna inanıyorlardı. Püritenler Tanrı ile aralarındaki ilişkinin İsrail oğulları ile Tanrı arasındaki ilişki gibi olduğunu düşünüyorlardı. Amerikan bağımsızlığının ardından Amerikalı İsrail oğulları başlıklı bir dini konuşma yapan Ezra Stiles aynı düşünceyi vurgulamıştı. 2 yıl sonra Thomas Jefferson, Amerikan büyük mührüne İsrail oğullarının kurtuluşu ile ilgili bir tasvir yerleştirmeyi teklif etti. 1787'de Timothy Dwight, Amerikalılardan seçilmiş ırk olarak söz etmeye başladı. Açıkça görüldüğü gibi Anglo-Sakson ırkçılığı Muharref Tevrat'taki Yahudi öğretisinde yer alan seçilmiş ırk safsatasının Amerikalı ve İngilizlere uyarlanması ile kendine dayanak buluyordu. Diğer bir deyişle İngilizce konuşan halkların ırkçılık akımı açık bir Yahudileşmeydi. Gosse'nin üste sözünü ettiği Kızılderili katliamındaki Yahudi etkisini daha ayrıntılı olarak incelemiştik. 1805 yılında Thomas Jefferson'ın Tanrı İsrailoğullarına tarih boyunca nasıl rehberlik ettiyse Amerika'nın kurucularına da öyle rehberlik etmiştir demişti. İsrailoğullarına bu denli düşkün olan Jefferson, incelediğimiz gibi bir gülhaç ve masondu. Gosse bu üstün ırk inancının 19. yüzyılın ırkçı havasıyla daha da güçlendiğini anlatıyor. Ve 1840'larla birlikte seçilmiş ırk düşüncesi Anglo-Sakson ırkının üstün özelliklerinin belirlenmeye başlamasıyla daha da güçlendi diyor. Öyle ki 1846'da Senatör Thomas Hart Bank'ın bu üstün ırkın Pasifik sahillerine kadar tüm Amerika'yı ele geçireceğini, daha sonra da Asya'yı kolonileştirmeye başlayacağını müjdelemişti. Gosse'nin anlattığına göre 19. yüzyıl boyunca Amerikalı ve İngiliz protestan din adamları sosyal darwinizmle eski ahitin yani Muharref Tevrat'ın ırkçı öğretilerini birbiriyle kaynaştırıp Anglo-Sakson üstünlüğünü kanıtlamaya çalıştılar. Anglo-Sakson ırkçılarının sloganı "Bizler de Yahudiyiz, yeryüzü bizim olmalı." Amerikalı sosyolog Thomas Gosse, ırkçılığın kökenlerini incelediği kitabında Anglo-Sakson ırkçılarının kendilerini Yahudilerle özdeşleştirmelerini anlatırken bir de bu düşünceye bağlı olarak geliştirilen ilginç bir teoriyi anlatıyor. İngiliz din adamı John Wilson tarafından geliştirilen teori, Anglo-Saksonların yeni Amerikalı ve İngilizlerin kendilerini Yahudilerle özdeşleştirme çabalarına somut ve organik bir temel oluşturma denemesinden ibaretti. Anglo-İsrail hareketini başlatan bu teoriyle Anglo-Saksonlar aslında kendilerinin de Yahudi olduğunu ispatlamaya uğraşıyorlardı. Anglo-İsrail hareketi 1837'de İngiltere'de başladı. John Wilson adlı non-conformist, bağımsız protestan bir rahip, eski ayette anlatılan ve Yakub'un, Hazreti Yakup, oğlu Yosef'e, Hazreti Yusuf, ebediyen zaferle dolu bir kader vaat ettiği hikayeyi değişik bir biçimde yorumladı. Wilson, Joseph'in zaferle müjdelenmiş soyunun İngilizler olduğunu öne sürdü. Ona göre İngilizler açıkça Joseph'in soyundan geliyorlardı. Şöyle ki, İsrailoğullarının 10 kabilesi Asurlular tarafından M.Ö. 8. yüzyılda İsrail'den sürülmüşlerdi. Daha sonra bu kabileler kaybolmuş ve akıbetleri tarihin derinliklerine gömülmüştü. Ama Wilson'a göre İsrail'in 10 kayıp kabilesi artık bulunmuştu. Bu kayıp Yahudiler, İngiltere'nin Anglo-Saksonlarıydı. Gerçi İngilizlerin fiziksel özelliklerinin Yahudilere uymadığı şeklinde bir itiraz gelebilirdi. Ama Wilson ve öğrencileri buna karşı da ustaca bir açıklama getiriyorlardı. Yahudiler orijinal olarak aslında aynı İngilizler gibi sarışın insanlar olmalıydılar. Çünkü kutsal kitap David'in, Hazreti Davud, kızıl saçlı olduğunu söylüyordu. Kısacası Anglo-Saksonlar da gerçek birer Yahudiydiler. Yani Tanrı'nın seçilmiş ırkındandılar. İngiliz ırkçılarının ortaya attığı bu teori hızla benimsendi. Kısa süre sonra İngiltere'de Anglo-Israel Association, Anglo-İsrail Birliği kuruldu. Daha sonra British Israel Association, Britanya-İsrail Birliği adını alan örgüt, ülke içinde pek çok sempatizan topladı. Örgüt, 1890'dan 1915'e kadar yayınlanan Our Race, Its Origin and Its Destiny, Irkımız, Kökeni ve Geleceği adlı bir haftalık gazete çıkardı. Gazetede İngilizce konuşan halkların da Yahudi olduğu ile ilgili deliller sunuluyor. Eski ahitten seçilmiş ırk düşüncesini destekleyen pasajlar aktarılıyordu. Gazetenin yazarları Muharref Tevrat ayetlerine dayanarak İngiltere ve Amerika'nın geleceğiyle ilgili tahminler de yapıyorlardı. Anglo-İsrail hareketi 1870'lerde Amerika'ya da sıçradı. 1884 yılında İngiliz, Anglo-İsrail hareketinin misyonerlerinden olan Edward Hine adlı bir rahip Amerika'ya yollandı ve büyük bir propaganda kampanyası açtı. Böylece "Bizler de Yahudileri" sloganı Amerikan ırkçılarının da ağzında gezmeye başladı. Anglo-İsrail hareketi bugün de hem İngiltere'de hem de Amerika'da bazı dini gruplar tarafından sürdürülmektedir. Kuşkusuz ne İngilizler ne de Amerikalılar seçilmiş ırk değillerdi. Anglo-İsrail hareketinin ve benzeri Yahudileşme akımlarının asıl etkisi de zaten içinde bulundukları toplumları seçilmiş ırk olduklarına inandırmak olmadı. Önemli olan bu Yahudileşme hareketlerinin İngiliz ve Amerikalıların toplumsal bilinci üzerindeki etkisidir. Çünkü bu toplumlarda söz konusu Yahudileşme hareketlerinin sonucunda Yahudilere karşı duyulan olağan dışı sempati ve Yahudilerin Filistin'e dönme hakkına olan inanç daha da güçlendi. İngiltere ve Amerika'daki bu toplumsal etki, bu iki ülkenin Yahudilerin vaat edilmiş topraklara dönme çabası olan Siyonizmi neden büyük bir istekle desteklediklerini de açıklar. Yahudileri seçilmiş halk olarak görme alışkanlığına sahip bu iki ülkeden pek çok kişi 20. yüzyılda Siyonizme büyük destek vererek Hristiyan Siyonistler sıfatını kazanmıştır.
www.harunyahya.org